Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının 26. bölümüne geldik. Konu, İsrail ulusu hangi koşullar altında vaat edilen ülkeyi fethedecek ve orada yaşayacaktır. Bu peygamberliğe dayanan bir tarihtir. Bu gerçekten muhteşem bir bölümdür. Peygamberlikle betimlenen bir tarihçedir. İsrail ulusunun kendisine vaat edilen ülkeyi nasıl ele geçirip o ülkede nasıl kalacağını açıklayan bir bölümdür. Verilen vaatten başlayarak şimdiki zamana kadar uzanan bir peygamberlik niteliğini taşır. Bu bölüm diğer bölümlere kıyasen değişik bir yapıya sahiptir. Diğerlerinde olduğu kadar burada ruhsal dersler bulamayacağız, ancak Rab Tanrı'nın İsrail ulusuna gelecek konusunda doğrudan verdiği bazı vaatlerin içerildiğini fark edeceğiz. Bu bölümde olaylar yer almadan önce tarihçesi yazılıyor. Tanrı'nın vaatlerine göre İsrailoğulları vaat edilen ülkeye giriyor ve oraya sahip oluyor. Bu bölüm aynı zamanda koşullu bir bölümdür. Eğer sözcüğü dolaylı şekilde çok kez kullanılacaktır. Yani şunu yaparsanız şu olacaktır şeklinde koşullu vaatler verilecektir. Tanrı 20 kere şunu yapacağım der bu bölümde. Ancak Tanrı onlara verdiği koşullara uyup uymadıklarına göre vaadini yerine getirecektir. Rab onlara bu ülkeyi verdi ama ülkeye sahip olup olmayacakları Tanrı'nın belirlediği koşulları yerine getirip getirmeyeceklerine bağlıydı. Bu vaat edilen ülkede itaat Tanrı bereketinin esasını oluşturacaktır. Bu bölümde İsrailoğullarının tarihçesinin bir takvimini ya da zaman çizelgesini bulamayacaksınız. Ancak onların Tanrı'dan ne kadar bereket aldıkları konusunda bir barometre göreceğiz. Ülkede bulunmuş olmaları, topraklara düşen yağmur ve ürünün bolluğu hep Tanrı'nın bereketlerinin ölçüsü olarak görülmelidir. Onların ülkede barınamaz olmaları, yağmurun eksikliği ve ürünün kesilmesi de onların itaatsizliğinden dolayı Rabbin yargısının ölçüsü olarak görülecektir. Mesih İsa'ya iman eden bizler, İsa Mesih'te her türlü ruhsal kutsamanın, bereketin alıcılarıyız. Yine de bizim bu bereketi ne ölçüde alacağımızı belirleyen bazı koşullar vardır. Tanrı seni sever ve bereketlerini kutsamasını senin üzerine yağdırmak ister. Ama sen istersen onu umursamayıp ilgisizlik şemsiyesini açabilir ve bu bereket yağmurundan kendini mahrum edebilirsin. Buna benzer daha birçok şemsiye vardır. Günah şemsiyesi, Rabbin isteğinin dışına çıkma şemsiyesi ve dahası. Bunu yaptığın zaman onun bereketinin sana ulaşmasına engel oluyorsun. O seni bereketlemek ister ama sen kendini bereketten yoksun bırakıyorsun. Kardeşim, onun bereketini yani Tanrı'nın bereketini tecrübe etmek istersen, günah şemsiyesini, ilgisizlik şemsiyesini kesinlikle kapatman gerekir. Şimdi Leviler 26. bölümün ana hatlarına bakalım. 1. İsrail'in vaat edilen ülkeye giriş çizelgesi. Ayet 1-2'de. 2. Bereket vaadi. Ayetler 3-13 arası. Sonra yargı duyurusu veriliyor. 14. ayetten 39. ayete kadar. İlerideki olayların gelişmesi imam babalarına verilen vaatlerle doğrulanıyor. Ayet 40'dan 46'ya kadar. Put yapmayacaksın. Oyma put ya da taş sütun dikmeyeceksiniz. Tapmak için ülkenize putları simgeleyen oyma taşlar koymayacaksınız. Çünkü Tanrınız Rabbenim. Şabat günlerimi kutlayacak, tapınağıma saygı göstereceksiniz. Rabbenim diyor Leviler 26. bölümün ilk iki ayeti. Bu iki ayet, 10 buyruğun 10 emrin ilk kısmını özetliyor. Yani insanın Tanrı ile olan bağlantısını. İsrail halkı ülkede kalacaksa bu ilkeye bağlı kalması bir şarttı. Ülkeyi ele geçirip orayı kendilerine mal edeceklerse Rabbin bu buyruklarını yerine getirmek zorundaydılar. Ülke onlara verildi ama o ülkeden zevk alacaklarsa, orada sürekli kalacaklarsa Tanrı'ya itaat etmeleri gerekiyordu. Gelecek olaylar tümüyle onların itaati ile yönlendirilecekti. Evet, ilkin kendilerine oyma put yapmayacaklardı. Oyma put için kullanılan İbranice sözcük elilim sözüdür. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Hiç demektir. Bir hiç. Yani onlar kendilerine hiçi hiçbir zaman yapmayacaklardı. Bir hiçe inanmayacaklardı. Yani boş şeylere, hiçlere inanmayacaklardı. Bence bir hiç yapmak oldukça zor bir şeydir, değil mi? Yine dünyada birçok insan Tanrı ile olan bağlantılarını bir hiç üzerine kurmaya çalışırlar. Aslında Tanrı'nın yerini alan herhangi bir şey, değerli dostum, bir hiçtir. Burada put sözcüğü değil de oyma put ifadesi kullanılıyor. Yani tahtadan oyma put. Oyma taşlar da yine şekillendirilmiş putlardan söz eder. Kısacası İsrailoğulları şekillendirilmiş nesnelere tapınmayacaktı. Daha doğrusu şekillendirilmiş putlar önünde tapınmayacaklardı. Ben aslında Tanrı'ya tapınıyorum diye oyma putlar önünde bunu yapamayacaklardı. Bu ayetler aslında Tanrı'nın İsrailoğullarına Levililer kitabının 19. bölümünde verdiği talimatların bir çeşit tekrarlanışıdır. 2. Şabat günlerimi kutlayacaksınız. 3. Tapınağıma saygı göstereceksiniz. Şimdi Şabat günü, tapınak ve Tanrı'ya tapınma meselesi hepsi aynı paket içerisinde bulunuyor. Birbirinden ayrılamaz. Bu talimatlara neden itaat edilmeliydi? Çünkü Rab Tanrı'nın karakter yapısı, onun öz nitelikleri bunu talep ediyordu. Rab benim ya da ben Rabbim. Şimdi bereket vaadine bakalım. Kurallarıma göre yaşar, buyruklarımı dikkatle yerine getirirseniz yağmurları zamanında yağdıracağım. Toprak ürün, ağaçlar meyve verecek. Bağ bozumuna kadar harman dövecek. Ekim zamanına kadar bağlarınızdan üzüm toplayacaksınız. Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içerisinde yaşayacaksınız. Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içerisinde yaşamayacaksınız, yatmayacaksınız. Tehlikeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeyeceksiniz. Leviller 26:3-6 ayetler arası. Bakın, bu kesim koşullu bir vaat ile başlıyor. Kurallarıma göre yaşar, buyruklarımı dikkatle yerine getirirseniz yağmurları zamanında yağdıracağım diyor. Vaat edilen ülkeyi elde edip etmeyecekleri Rabbin onlara açıklamış olduğu isteğini yerine getirip getirmediklerine bağlıdır. Tanrı onların özgür isteğe sahip olduklarını biliyor ve bundan dolayı onlardan bir seçim yapmalarını istiyor. İsteseydi onları zorlayabilirdi ama insana özgür istek verdiği için o isteği özgürce kullanmasına fırsat tanıyor. İtaat edersen o zaman Tanrı seni bereketleyecektir. Bu ülkede Tanrı'nın onları bereketlediğinin açık belirtisi yağışlarla ölçülecektir. İtaat ederlerse Rab yağmur gönderecekti. Bunun aynı zamanda yasanın tekrarı kitabında ve peygamberlerin yazılarında tekrarlandığını görebiliriz. Onları da dağımın çevresini de bereketli kılacağım. Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar olacak. Kırdaki ağaçlar meyve verecek, toprak ürün verecek. Halk ülkesinde güvenlik içerisinde olacak. Boyunduruklarının bağlarını koparıp onları köle edenlerin elinden kurtardığım zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor Hezekiel 34. bölümde. Peygamberler ileriye beklentiyle bakıp bu vaatlerin İsrail'de gerçekleşeceğini umdular. Hem Amos hem de Yuval peygamber bunlardan söz etti. İşte günler geliyor diyor Rab. Çift süren orakçıya üzüm basan ekin ekene erişecek. Dağlardan taze şarap damlayacak, bütün tepelerden akacak. Amos 9 ayet 13. Ey Siyon halkı, Tanrınız Rab'de sevinç bulun, coşun. İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor. Daha önce olduğu gibi ilk ve son yağmurları yağdırıyor. Harman yeri tahılla dolacak. Şarap ve zeytinyağı tenekeleri taşacak. Yuel 2, 23-24. Tanrı onlara bir ülke vaat etmişti. Bu ülkenin kazanımı ülkedeyken bereket yağmurları, verimlilik, barış olacak. Bugün İsrail ulusuna baktığımızda orada barışın hiç de sağlanamadığına bugünümüzde de tanık olmaktayız. Şimdi bu konuda onları suçlayamayız. Çünkü barış konusunda hiçbir ülke zaten bir başarı sağlayamıyor. Tüm bunlar Tanrı'nın koşullu vaatlerine bağlıdır. Bu vaatler yalnız İsrail ulusunu ilgilendirmez. Evet, onlar için özel vaatler vardır ama bereket konusunda Tanrı'nın vaatleri her insanı ilgilendirir. Tanrı, eğer onun koşullarını yerine getirirsek bizi bereketleyeceğine söz verir. Düşmanlarınızı kovalayacaksınız, kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecekler. Beşiniz 100 kişinin, yüzünüz 10.000 kişinin hakkından gelecek. Düşmanlarınız kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecek diyor 7-8. ayetler. Düşmanları üzerine zafer sağlayıp sağlayamayacakları da itaate bağlıydı. Bu zafer alanı da bereket içine geliyordu. Bildiğiniz gibi çok kez bu vaatler gerçekleşti çünkü Rab'be itaat ettiler. Onlar Tanrı'ya döndüklerinde Tanrı da çok kez Samuel, Davut, Deborah, Gideon ve İlya gibi kişileri onlara gönderdi. Bu gibi kurtarıcı özellikli insanları Rab neden onlara gönderdi? Çünkü koşullu vaatlerini yerine getiriyordu. Rab bize diyor, eğer bana itaat edersen seni bereketleyeceğim. O sözünde durandır. İsrailoğulları da Rab'be itaat ettikleri süre Rab onları bereketledi. Ama itaat etmediklerinde bereket onlara gelmedi. Bu bereketin bir parçası da düşmanları üzerine kazandıkları zaferlerdi. Biriniz 1.000 kişiyi kovalayacak çünkü Tanrınız Rab size söylediği gibi yerinize savaşacak dedi Yeşu. Size iyilikle bakacağım. Sizi verimli kılıp çoğaltacağım. Sizinle yaptığım antlaşmaya hep bağlı kalacağım. Eski ürününüz yemekle tükenmeyecek. Yeni ürüne yer bulmak için eskisini boşaltmak zorunda kalacaksınız. Leviler 26, 9 ve 10. ayetler. Küçücük bir ulusun çoğalması da Rabbin bereketleri arasındaydı. Günümüzde insanlar nüfusun çoğalmasını bir bereket olarak görmüyor. Hatta bazıları bunu bir lanet niteliğinde görüyorlar. İsrailoğulları için nüfusun çoğalması bir sorun yaratmayacaktı. Çünkü ülkede o kadar verimlilik olacaktı ki artan nüfusu kolayca besleyecekti. Yapmaları gereken tek bir şey vardı. Rab'be itaat edecekler ve ona sadık kalacaklardı. Yani Rab'bin sevgi, doğruluk ilkesinde yürüyeceklerdi. Rab'bin barış yolundan gideceklerdi. O kadar bol yiyecekleri olacak ki eskiyi bile yemeye zamanları olmayacaktı. Yeni ürün için yer bulma sorunuyla yüz yüze geleceklerdi. Bundan daha üstün bereket beklenemezdi. Tüm bunlara sahip olmanın tek koşulu itaat olacaktı. Konutumu aranızda kuracak, size sırt çevirmeyeceğim diyor 11. ayet. Değerli dostum, hiç kimse bana gelip de Tanrı günahtan nefret etmez demesin. Tanrı günahtan tümüyle nefret eder. Senin hayatında ya da benim hayatımda günah varsa ne olursan ol, kim olursan ol, Tanrı bu günahlar konusunda ödün vermeyecektir. İsrail ulusunun ortasındaki tapınak Tanrı'nın onlara vermek istediği bereketin bir simgesiydi. İleride Tanrı 1.000 yıllık egemenliği kurduktan sonra bu bereketin tümüyle tecrübe edileceğinden emin olabiliriz. Vahiy kitabında şöyle yazar. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı da onların arasında yaşayacak. Onlar kendisinin halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Vahiy 21 ayet 3. Tapınma çadırı, daha sonra tapınak ve şimdi Mesih'teki hayatımız ileride doruğuna erişecek olan bir durumun ilk aşamalarıdır. Aranızda yaşayacak Tanrınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız diyor Leviler 26 ayet 12. Tanrı ona itaat edenlerle paydaşlıkta bulunacağını, onlarla yaşayacağını vaat ediyor. Bugün bize de aynı şeyi söylüyor. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, yani İsa Mesih'in Tanrı'nın kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, o zaman birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır diye koşullu bir vaatte bulunuyor. Tanrı bizimle paydaşlık ve beraberlik içinde olmak ister. Tanrı'nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor. Aralarında oturacağım. Aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacaklar. Ben sizi Mısır'da köle olmaktan kurtaran Tanrınız Rabbim. Boyunduruğunuzu kırdım. Sizi başı dikey yaşattım diyor 13. ayette. Gelecekte Tanrı'nın vereceği bereketler kesin olarak geçmişte onların tarihçesinde Tanrı'nın yapmış olduğu muhteşem kurtarış işlerine dayanarak vaat ediliyor. Rab onları Mısır'dan kurtarmıştı. Aynı şekilde onları ileride de kölelikten kurtaracaktı. Onlara özgürlüğü verecekti. Onlara bir açıdan diyor, bakın ben bunları geçmişte sizler için yaptım, ileride aynı şeyleri de yapabileceğimi bilmiyor musunuz? Yalnız İsrailoğullarına değil, bize de bu şekilde konuşur. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var diyor Filipililer 1. bölüm 6. ayette elçi Pavlos. Pavlos her imanlının içindeki güvenceyi böylece dile getirir. Kardeşim, Rab seni iman hayatında bu noktaya kadar getirmişse ileride de sana yön verecektir. Seni güçlendirecektir ve bereketleyecektir. Koşul nedir? İtaat etmektir. Ama beni dinlemez, bütün bu buyrukları yerine getirmezseniz cezalandırılacaksınız. Kurallarımı çiğner, ilkelerimden nefret eder, buyruklarıma karşı çıkar ve antlaşmamı bozarsanız sizi şöyle cezalandıracağım diyor Leviler 26, 14 ve 15. ayetlerde. Burada yine koşullara geliyoruz. Üç kere Rab koşullu olarak bir şeyin olacağını söylüyor. Antlaşma bozulursa üç kez onları uyarıyor. Beni dinlemezseniz, buyruklarımı yerine getirmezseniz, buyruklarıma karşı çıkarsanız, kurallarımı çiğnerseniz, antlaşmamı bozarsanız. Bu koşullar yerine gelmezse Tanrı hem insanlar hem de ülke üzerine yargısını indirecektir. Sonra yargının ne şekil alacağından söz eder. Sizi şöyle cezalandıracağım. Üzerinize dehşet salacağım. Verem ve sıtma gözlerinizin ferini söndürecek. Canınızı kemirecek. Boşa tohum ekeceksiniz çünkü ürünlerinizi düşmanlarınız yiyecek. Size öfkeyle bakacağım. Düşmanlarınız sizi bozguna uğratacak. Sizden nefret edenler sizi yönetecek. Kovalayan yokken bile kaçacaksınız. Leviler 26, 16, 17. ayetler. Burada en kötü cezaları görebiliriz. Tek bir tanesi bile yüreğimize korku salmalıdır. Size öfkeyle bakacağım. Kardeşim, Tanrı'nın herhangi birisine öfkeyle bakması korkunç bir şey olsa gerek. Bir karabasan senaryosu var önümüzde. Verem ve sıtma gözlerinizin ferini söndürecek, canınızı kemirecek. Böyle bir durumda onlar kendilerini Tanrı halkı olarak görebilirler mi? Hayır. Düşmanlarınız sizi bozguna uğratacak. Sizden nefret edenler sizi yönetecek. Bunu söyleyen onların Rabbi miydi? Evet. Ama onlara dost olan, onları koruyan değil de yargı veren Rab. Eğer itaat ederlerse bunlar olmayacak. Ama itaat etmezlerse bunlar onların başına gelecek. Cezaların ilk seviyesi şunlardır. Evet, dehşet veren ve sıtma, canı kemirme, tohum olmayışı, düşmanları onları öldürecek, kul köle edecek ve bu büyük korkularının nedeni olacak. Üzüntü ve acıklı tarihlerinde kerelerce oldu bu. Rabbin öfkesi İsrail'e karşı azgın olduğunu ve onları mahvolanların ellerine teslim ettiği yazılı. Peygamberler bildirdikleri duyurularda Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmayı bozduklarına onların dikkatlerini çekmeye çalışırlardı. Rabbin yargısı korkunç bir şeydir kardeşim. Yeremye peygamber Rabbe baş kaldırmış bir halka Rabbin yargılarını duyurmakla yükümlüydü. Bir kez onlara şöyle dedi. Ürününü, yiyeceklerini tüketecek, oğullarını, kızlarını öldürecekler, davarlarını, sığırlarını, asmalarını, incir ağaçlarının meyvesini yiyecek, güvendiğin surlu kentlerini kılıçla yerle bir edecekler. Mika peygamber de bu kalın enseli halka uyarıda bulunarak şöyle dedi. Ekecek ama biçemeyeceksiniz. Zeytin ezecek ama yağını sürünemeyeceksiniz. Üzümü sıkacak ama şarabını içemeyeceksiniz. Bütün bunlara karşın beni dinlemezseniz günahlarınıza karşılık cezanızı 7 kat artıracağım. İnatçı gururunuzu kıracağım. Gök demir, yer bakır olacak, gücünüz tükenecek. Topraklarınız ürün, ağaçlarınız meyve vermeyecek. Leviler 26-18-20 ayetler arası. Şimdi cezanın niteliği artacaktır. Bunlara rağmen onlar hala söz dinlemezlerse, hala isyankar davranırlarsa cezanın ağırlığı 7 kat artacaktır. Daha önce 7 rakamının anlamını açıklamıştım. Tamlığı ve tamamlanmayı dile getirir demiştim. Bu kez verilen ceza tam olacaktır. Gururları kırılacak, yerle bir edilecek. Gök demir, yer bakır ifadesi korkunç bir şeydir. Yerden bir şey çıkmayacak, gökten bir şey inmeyecek. Rabbin bereketi kesilecek. Rab onları duymayacaktır. Yağmur yağmayacak ve ürün toplanamayacak. Eğer karşı çıkmaya devam eder, beni dinlemek istemezseniz, günahlarınıza karşılık cezanızı 7 kat arttıracağım, üzerinize yabanıl hayvanlar göndereceğim, çocuklarınızı öldürecek, hayvanlarınızı yok edecekler, sayınız azalacak, yollarınız ıssız kalacak diyor Leviler 26, 21 ve 22 ayetler. Bir kademe daha artış var. İnsanın yönetimi altına verilen doğa bile onlara karşı çıkacaktır. Vahşi hayvanlar onlara saldıracak, çocuklar öldürülecek, sayıları azalacaktı. Bu sayının azalması hiç de iyi bir şey olamazdı. Doğan çocuklara kıyasen ölenlerin sayısı artacaktı. Moral bozukluğuna yol açan bir durumu ifade ediyor burada Rab. Burada verilen uyarıların hepsi de daha sonra onların itaatsizliğinden dolayı başlarına gelmiştir. Bununla da yola gelmez, bana karşı çıkmaya devam ederseniz ben de size karşı çıkacağım. Günahlarınıza karşılık sizi 7 kez cezalandıracağım. Bozduğunuz antlaşmamın öcünü almak için başınıza savaş getireceğim. Kentlerinize çekildiğinizde aranıza öldürücü hastalık salacağım. Düşman eline düşeceksiniz. Ekmeğinizi kestiğim zaman 10 kadın ekmeğinizi bir fırında pişirecek. Ekmeğiniz azar azar tartıyla verilecek. Yiyecek ama doymayacaksınız. Leviler 26, 23, 26 ayetler arası. 4. kez ve daha ağır bir cezayla onları uyarıyor Rab. Belki fark ettiniz. 7 rakamı her uyarıda veriliyor. Bu rakam verilen cezanın eksiksiz yani tam olacağını dile getirir. Bu kez düşmanlarının eline düşecekler. Her türlü öldürücü hastalık onlara saldıracaktır. Sonunda köle olarak sürgüne gideceklerdir. Daha sonra peygamberlerin yazılarından onların Tanrı'ya karşı geldiklerini, onun sözünü dinlemediklerini ve yine peygamberler tarafından uyarıldıklarını okuyabiliriz. Hezekiel peygamber onların bu itaatsizliğinden dolayı başlarına neler geleceğini şöyle açıkladı. Kentte yaşayanların 1/3'ü salgın hastalık ya da kıtlık yüzünden yok olacak. 1/3'iniz çevrede kılıçtan geçirilecek. 1/3'ünüzü de her yana dağıtıp yalın kılıç peşinize düşeceğim. Yalnız Hezekiel değil, Yeşaya, Yeremye ve diğer peygamberler de onları defalarca uyardı. İtaat etmedikleri için sonunda uyarılar yoluyla verilen yargılar gerçekleşti. Zaman açısından ilerilere baktığımızda İsrail ulusunun itaatsizliği yine cezayla sonuçlanacaktır. Büyük sıkıntı döneminde bu yargıların gerçekleşeceği belirtilmektedir kutsal sözde. İsrail'in tarihçesi daha tamamlanmadı. Rabbin koşullu uyarıları halen geçerlidir. Vahiy kitabının 6. bölümünde bunları okuyabiliriz.